Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.
Allah'ın yardımıyla sevgili dinleyenler, Kur'an'daki Şahsiyetler programımızın üçüncüsüne başlıyoruz. Bugün de sizlere İsrailoğulların hikayelerinden birisi olan mümin adamın öyküsünü anlatacağım inşallah. Hazreti Musa çevresinde birçok şahsiyetin birçok iyi veya kötü, yani kendisini destekleyen ya da kendisine düşmanlık yapan birçok şahsın bulunduğu, böylece bu şahsiyetlerle beraber hem mücadelesini sürdürüp hem de onlardan destek alan, onlarla beraber büyüyen bir peygamber. Hazreti Musa'nın hayat öyküsü, onun Kur'an'daki anlatılan, bize söylenen tüm evreleriyle birçok şahsiyeti görürüz. Annesini, kız kardeşini ve onunla beraber olan kızları, veya kardeşi, abisi Harun'u ve diğer tüm ögeleriyle düşmanlarını, Karun'u, Samiri'yi, Firavun'u ve Nemrut'u görürüz belki. Affedersiniz. Harun'u veya onunla birlikte olan düşmanlarından Firavun'u ya da Haman'ı görürüz. Böylece tüm Musa öyküsü içerisinde isimlerini öğrendiğimiz bu şahsiyetler var. Ama bugün sizlere Hazreti Musa'nın hayatında önemli bir etkiye sahip olan fakat ismini bilmediğimiz, ismi bize Kur'an'da söylenmeyen bir şahsiyeti anlatmaya çalışacağım. Mümin adam diye isimlendiriyor Kur'an-ı Kerim. Firavun'un ailesi içerisinden, Firavun hanedanın arasından birisi. Fakat imanını gizlemiş bir süre, sonra Hazreti Musa'ya destek amacıyla kendini açığa çıkarıyor, kendini deşifre ediyor ve imanının gerektirdiği şekilde tavrını, tepkisini ortaya koyuyor. Hem de gerçekten güzel bir dil ve öğretici bir belagatla. Şimdi bu noktada biz de bu güzel insanın ardından yürüyüp onun sözlerinin arkasına, onun getirdiği bu hikmetli ifadelerin peşine takılmayı deneyeceğiz inşallah. İşte bu şahsı, mümin adam dediğimiz kimseyi Kur'an'da Mü'min suresinde buluyoruz. Diğer bir adıyla Gafir isimli surede sevgili dinleyenler ki Kur'an-ı Kerim'in 40. suresi oluyor. Beni dinleyen, beni izleyen değerli dinleyenlerimin bu bölümü kendileri de takip etmesini istiyorum şimdi. Yani bizler bu Kur'an çalışmamızda Kur'an'daki bu şahsiyetleri öğrenirken zaten şunu da hemen yapmaya çalışmıştık. Amacımız sadece o şahsın hikayesini, o şahsiyetin söylediklerini öğrenmek değil, o bölüm ve onun öncesi ve sonrasındaki ifadeleri de anlamaya çalışmak, bir bütün içerisinde hikayemizin, surenin kapsamı alanındaki yerini anlama çabamız var. Yani bu Mü'min suresi içerisinde mü'min adam neler söyledi, niçin söyledi, hangi dönemde gelen bu ayetler Müslümanlar içinde ne ifade etti, bunu anlamaya çalışıyoruz. Böylece amacımız sadece bir bilgi birikimini size aktarmak değil. Yani sizler de zaten şu anda elinizdeki mealleri açıp tefsirlerden yararlanıp bu bilgilere ulaşma imkanına sahipsiniz. Ancak yapmak istediğimiz şey şu. Kur'an-ı Kerim'in zikir özelliği var. Hatırda tutulması gereken bir kitap, hep hatırlanması, gündemde kalması gereken bir kitap. Biz de böylesi bir çalışmayla Kur'an-ı Kerim'deki bu şahsiyetin kendi hayatımıza indirgenmesini sağlamaya çalışmak istiyoruz. Yani ben de bir mümin adam olarak peygamberim Musa'yı desteklemeli, onun yanında olmalıyım. Yani bana da düşen budur aslında. Biz hepimiz birer mümin adamız ve mümince bir tavrı ortaya koymamız gerekir. İşte bunu buradan öğrenebildiğimiz zaman gerçekten hayatımızda da böylesi mümince tavırlar geliştireceğiz. Çünkü Müslüman olarak evet en önemli eksiğimiz okumak ve bilgilenmemek. Ama bilgilendikten sonra da tavır haline gelmeyen bir dinimiz var, dinsel bir yapımız var. Bu gerçekten sorun olan bir şey. Müslüman olduk, Müslümanca bir tavır sergilemeye niyet ettik. Bu noktada okumaya başladık, öğrenmeye başladık. Evet, buraya kadar her şey doğru gidiyor. Ama okumamız oldukça iyi değil, güzel değil, çok hızlı, çok yoğun veya bizi böyle değiştirecek düzeyde okumuyoruz galiba. Bundan dolayıdır da hayatımızda çok ciddi değişiklikler meydana gelmiyor veya şok bir değişim yaşıyoruz. Bunun sonrasında tekrar çözülme, bozulma, kayma ve gerçekten şu yaşanan hayat bizi kucaklayıp alıp götürüyor kendi bağrına. Ve biz ayaklarımızın üzerinde duramaz hale geliyoruz. O bakımdan tekrar yeniden dönüp kitabı çok ciddi okumalı ve okuduğumuz ayetler bizim hayatımıza ciddi manada yön vermeli, bizi değiştirmeli, dönüştürmeli, mümin vasfı bizim her bölümümüzde görülmeli, hissedilmeli. Ben kalbimde bu coşkuyu hissetmeliyim, beynimde bu bilgi ve kültür yapısını oluşturmalıyım, hayatımda da böyle değişiklikler olmalı. Evet, bu amaçla biz bu kitabı okuyor. Bu amaçla bu şahsiyetleri öğrenmeye çalışıyor ve sizlere de bu noktada aktarmaya çalışıyorum sevgili dinleyenler. Nitekim Lokman suresinde Lokman Aleyhisselam'ı öğrenirken Lokman'ın babalığını esas aldık, oğluna öğütlerini size aktarmaya çalıştık. Amacımız da böyle oğullar, böyle babalar, böyle analar olmaktı. Onlar nasıl yaptıysa biz de öyle olmaya çalışalım diyorduk çünkü. Ya da Talut'u öğrenirken, Davut'u öğrenirken onunla birlikte İsrailoğullarının tavırlarındaki o kaçaklık, o imtihanlar karşısındaki başarısızlıklar öğrenirken de amacımız gerçekten sahip olduğumuz liderlik noktalarında bir baba olarak, bir hoca olarak veya hayatta herhangi bir iş üzerindeki hakimiyet alanlarımızda talutça bir tavır ve böylece Müslümanca bir sabırla imtihanların üstesinden gelmeyi de öğrenmek istiyorduk. Şimdi bugün de size mümin adamı tanıtırken de amacımız bu. Evet, bu girişten sonra isterseniz suremizi tanımaya çalışalım. Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim birkaç bölüme ayrılmış. Değişik değişik ifadelerle söyleyebileceğimiz bölümlemeler var. Bunlardan bir tanesi de sure başlangıçlarına göre Kur'an'lı bölümleme imkanına sahibiz. Nitekim Lokman'ı işlerken de bunu söylemiştik. Elif, Lam, Mim ile başlayan sureler var Kur'an'da 6 tane. Bunların 2 tanesi en başta, sonrası da diğer 4 surete bir arada geliyor. Ankebut, Rum, Lokman ve Secde olarak. Bunun gibi Kur'an'da bir de Hamim ile başlayan sureler var. Bunlar da 7 tane. Bunlar da Zümer suresinden sonra başlıyor ve ilk surede bu Mümin suresi, Gafir suresi. Evet, işte biz bu Hamim halkasının ilk bölümünü bugün anlamaya, izlemeye çalışıyoruz. Şöyle bir giriş yapalım. Hamim, tenzilül kitabi minallahil azizil alim. İşte bu kitap diyor Allah-u Teala Hamim dedikten sonra Allah'tan gelmedir. O öyle bir Allah ki azizdir, alimdir. Onurlu, şerefli, güçlü, kuvvetli, hayatın tamamına hakim bir Allah, izzet ve şerefin tek kaynağı olan, aziz olan bir Allah, o kitabı gönderiyor, izzetle gönderiyor, şerefle gönderiyor, o kitabın indiği kimseler de izzet ve şeref kazanıyor. Alimdir ve Allah biliyor, bilginin gerçek sahibi o, bilginin tek kaynağı o, her şeyi bilmekte, içimizi dışımızı, rahimlerde olanı, kalplerde olanı biliyor, yerin altında ve yer üstünde, yere gireni ve yerden çıkanı biliyor, göğe ulaşanı ve gökten düşeni de bilmekte o. Alimdir, bilginin kaynağı o, ben de bu bilgiye sarıldığımda bilen oluyorum, gerçek bilgi bana da ulaşıyor, ben bu kitapla birlikte bilginin hasını kavrayabiliyorum. Sonra Allah-u Teala kendini tanıtıyor bir diğer ayette. Gafir-i zemb diyor. Ben günahları bağışlarım. Günahları bağışlayan o diyor yani Allah-u Teala kendini tanıtırken. Evet, tek bağışlayıcı o. Hatalarımız oluyor. Yanlışlarımız var. Bozuluyoruz. Dönüşüyoruz. Duruyoruz. Hayat bizi kaydırıyor. Ayaklarımı tutmaz oluyor. Ama eğer tövbe edersek, bağışlanma dilersek ki ve kabili tevbi, tövbeler de kabul eden o, günahlarımızı bağışlayacak, tövbelerimizi kabul edecek o, yeter ki biz ona dönelim, yeter ki istiğfar sürecinde bir hayat yaşamaya çalışalım, Rabbim bağışla diye bütün azalarımızla dönüşümüzü ona sağlayalım, Allah bağışlayacak. Ama şedidül ikab da aynı zamanda o, cezası çok şiddetli olan, kuvvetle ve şiddetle ceza veren de aynı zamanda o, bundan dolayı da korkalım, aman ya Rabbi diyelim, sana sığındık, senden başkasına yalvarmıyoruz, günahları bağışlayan sensin, affeden sensin, affet biz Allah'ım, hemen dönüşümüzü yapıyoruz, uzattık, biliyoruz, yanlış ettik, bugüne kadar dönmeliydik, bugüne kadar okumalıydık, bugüne kadar yapmalıydık, bilemedik, edemedik, Rabbim affet bizi deyip hemen dönelim, korktuk çünkü şedül ikab odur, Allah'tır ve bizi mahvetmeye, yok etmeye güç getiren ve cehennemde gerçek bir azapla tattıracak da odur. Dolayısıyla ondan, yine ona sığınıyoruz. Zittaul ve ama aynı zamanda Allahu Teala gerçekten çok büyük lütuf sahibi olandır da. La ilahe illahu, ondan başka ilah yok. İleyhil masir, ama dönüşte onadır. Bu üç ayetlik girişte Allahu Teala bize kendini tanıttı. Aslında sure boyunca ihtiyacımız olan da bu tanımadır. Yani ben zaten kitabımı, Rabbimi tanımak için okuyorum. Rabbimin bana kendisini tanıtması da hayatı, insanı, kendimi tanımam için de yardım ediyor. O bakımdan Rabbimi çok iyi tanırsam kendimi de iyi tanıyacağım. Ve Allahu Teala bana böylece kendini tanıttı. Aziz olarak, alim olarak, günahları bağışlayan, tövbeleri kabul eden, ama şiddetli ceza veren, ama yine de lütfu bol olan Allah olarak kendisinden başka ilah olmadığını ortaya koydu. Dönüşümüzün ona olduğunu söyledi. Sonraki bölümde ayetler akıp devam ediyor. Allah'la tartışan günahkarlar tavrı var. Onlar hiçbir bilgiler olmadıkları halde Allah'a kafa tuttular. Evvelden geçenlerin arasında da böyleleri vardı. Onlar da mahvoldular, cehenneme düşecekler diye Allah-u Teala anlatıyor durumlarını. Ve aynı zamanda meleklerin de bize dua ettiğini nefis bir ifadeyle anlatıyor. O melekler ki Rablerine ellerini açıyorlar, bizim için biz kardeşlerine, insanlardan olan biz kardeşlerine dualarını sunuyorlar. 7. ayetle başlayan bu ifade gerçekten müminlere çok büyük bir moral. Müminler meleklerin yanlarında olduğunu bilsinler. Eğer Allah'la beraber iseler, Allah'a yakın iseler, Allah'a yönelmiş bir kalp taşımaya çalışıyorlarsa melekler onlar için dua ediyor ve diyorlar ki Rabbimiz, rahmet ve ilim bakımından sen her şeyi kuşatıp sardın. Tövbe edenler ve senin yoluna tabi olanlara mağfiret et ve onları cehennem azabından koru. Rabbimiz onları adın cennetlerine sok ki onlara bunu vaat ettin. Babalarından, eşlerinden ve soylarından salih olanları da gerçekten sen üstün ve güçlü olansın, hüküm ve hikmet sahibisin. Ve onları kötülüklerden koru. O gün sen kimi kötülüklerden korumuşsan, gerçekten ona rahmet etmişsin. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk da budur diye melekler bu şekilde dua ettiklerini mealden 7, 8 ve 9. ayetlerde okudum sevgili dinleyenler. Daha sonraki bölümlerde yine bu noktada ifadeler var. Allah-u Teala'ya kafa tutan kafirlerin yok oluşlarını anlatan ve Rabbimizin onlara karşı olan ifadeleri var. Ve cehennem azabının içerisindeyken tövbe etmeye çalışmaları anlatılıyor ki bu komik bir durum. İş bitmiş, artık cehenneme düşmüşler, her şey anlaşılmış. Buna rağmen kurtulma çabası içindeler. Ama artık yanlıştan dönüş imkansız. Onlara şu söylenecektir. Bugün her bir nefis kendi kazandığıyla karşılık görür. Yani herkese yaptığı şeylerin karşılığı vardır. Bugün kimseye zulmedilmez ama şu belli ki Allah hesabı çok seri olandır. Seriul hesab olandır diye de 17. ayette Allah-u Teala kendini bir daha bize tanıtıyor. Sevgili dinleyenler, buradan itibaren biz tekrar 21. ayetle konumuzu toparlamaya çalışalım. Ayetlerin akışı bu şekilde devam etti. Allah-u Teala her şeyi bildiğini söyledi bu aralarda ve özellikle gözlerin hainliklerinden bahsetti ve niyetlerin de kötülüğünü bildiğini Allah-u Teala ortaya koydu. Ve şimdi bize şunu öneriyor veya bütün insanlara ve tabii belki de özellikle kafirlere, çünkü onlar gezip dolanmaktalar fakat gerçekleri gerçek olarak görmemekteler. Evelem yesiru fil art. Yeryüzünde dolanmıyorlar mı diyor Allahu Teala? Bir baksınlar evvelkilerin hallerine, onlardan önce geçmiş. Onlar çok daha kuvvetliydi. Çok daha yeryüzü büyük eserler yapmışlardı. Ama Allahu Teala günahlarından ötürü onları kapıverdi, yok ediverdi, işleri bitiverdi. Şimdi onlardan hiçbir şey yok. Onları kurtaracak kimse de yok. Onlar işte böylece viyaklayıp yok olup gittiler. Bu şundan dolayı, onlar kendilerine gelen peygamberleri ve peygamberlerin getirdiği apaçık ayetleri, hayat burhanlarını, yol işaretlerini reddettiler. Biz yolumuzu kendimiz buluruz dediler. Allah'la yol bulmaya niyetimiz yok dediler. Ve nankörlük ettiler. Gözlerini, kulaklarını tıkadılar. Gönüllerini kapattılar. Ve ama Allah da onlara bu karşılık azabını tattırdı. Çünkü innehu kaviyyun şedidul ikab. Allah gerçekten kavi olandır ve ikabı çok şiddetli olandır diye bir kere daha tekrarlandı. Şimdi bunların arasından Musa Aleyhisselam'a geçiş yapıyor Allah-u Teala. Biz diyor Musa'yı da göndermiştik ayetlerle. ve açık net delillerle, ki bunlar asa mucizesi ve bir de yedi beyza mucizesiydi. Beyaz el mucizesi diyebiliriz. Bir de elindeki asasıyla Musa peygamber gerçekten Firavun'a ve onunla beraber olan Haman'a, Karun'a ve diğerlerine gönderilmiş. İsrailoğullarına da gönderilmiş tabii ki bir peygamber. Apaçık ayetler, net mucizelerle gelmişti. İlâ Firavune ve Hemene ve Karune ve Kalu, ama dediler ki onlar sahirun kezze. Bu üçlü, bu büyük üçlü, günah üçgeni Firavun, Haman ve Karun, bu günah üçgeni dediler ki buna, peygamber Musa aleyhissalatü vesselama, bu dediler bir sahirdir. Hepsi, her bütün peygamberlere söylendiği gibi bu bir sihirbazdır ve yalancıdır. Yalancı, hem de çok koyu yalancı deyip propagandalarına başladılar. Evet, bu üçgen gerçekten korkunç bir üçgen. Firavun elinde silahıyla, gücün kendisi. Haman onun yardakçısı, onunla beraber olan veziri, yakını, bakanı, danışmanı. Hayatı onun için ayarlamaya çalışıyor. İnsanları kandırıyor sözleriyle. İnsanlara Firavun'un zulmünün pekala da gerçek olduğunu, lazım olduğunu anlatıyor. İnsanları bu şekilde kandırıyor. Firavun adına oy istiyor ve böylece Firavun'un hakimiyeti kalıcı oluyor. Öte yandan Karun da ekonomik olarak onların danışmanı, destekçisi. Onlar Karun'a arsalar, parsalar veriyorlar ve bunun sonucunda da Karun onları ekonomik olarak destekliyor. Ve böylece bir sömürü ağı tüm İsrailoğulları ve o yeryüzü bölümünde, yani Mısır'da hakimiyet sürdürmekteydi o dönemde. Ve Musa aleyhisselam onlara karşı geldiğinde, ayetleri söylediğinde sadece gelin bak Rahman olan bir Allah vardır deyip onları Rahman'a çağırdığında, onlar dediler ki sen sahirsin, kezzapsın, yalancısın, sihirbazsın deyip onu diskalifiye etmeye, dışarı atmaya, yok etmeye çalıştılar. Çünkü düzenleri, düzenekleri, kurdukları kendi Allah dışı bir program yok olacaktı. Bu da en çok onların işlerine gelmiyordu. Yani Allah'lı bir program, Allah'la beraber düşünmüş bir program onların işine gelmiyor. Çünkü dediğimiz gibi ekonomik ve siyasi bu üçgenleri helak olacak ve işleri bozulacaktı. Bunun için de tehditler yaptılar ve tehditlerini de gerçekleştirmeye başladılar. Böylece kendilerine hak geldikten sonra dediler ki bu İsrailoğullarının, bu iman edenlerin oğullarını öldürelim ve kızlarını da hayatta bırakalım dediler. Çünkü gerçekten kafirlerin hileli düzenleri vardı, ama Allah-u Teala diyor ki وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ اِلَّا فِي ضَلَالٍ, ancak kafirlerin hileleri ve düzenleri sapkınlıktır, boşa çıkacaktır, yok olup gidecektir. Evet, bir zulüm başladı. Zulmün iki yönü var. Birisi oğullara yönelik, erkek evlada yönelik bir tavır. Oğullarını öldüreceklerdi. Oğullarını öldürmek onların erkekçe tavır koymalarını engelleyecek, erkekçe bir mücadeleyi, onurlu bir direnişin belki köküne kibrit suyu dökme niyetiydi bu. Ya da erkeksilikleri gidecek, artık onlar soğan sarımsak derdiyle başlarını kuma gömmüş insanlar haline getirilecek, kafaları çalışmayan, iman üzere yürümeyi beceremeyen, akledemeyen, erkekçe bir tavır ortaya koyamayan insanlar haline getirilecekti veya cidden baya baya öldürülecek bir zulüm, bir işkence modeliydi bu. Kızlar da hayatta bırakılacak, hayatsızlaştırılacak, hayat koşulları denilecek, hayatın gerekleri bunlar denip açılıp saçılacaklar, hayatla mücadele etmeye başlayacaklar, Firavun'un sistemi içerisinde kendilerine bir iş, bir ortam ayarlamaya çalışacaklar ve böylece kaybolup gidecekler, çok iken az hale gelecekler, yürekleri diri iken ölü hale gelecek ve hayatsızlaşacak, hayattan da kopacaklar. Ve böyle bir düzen ile Firavun onlara yok etmeyi, işlerini bitirmeyi de planladı. Ve ama Firavun'un öfkesi geçmedi. Öyle bir öfke ki iman edenlere karşı, bu sadece iman etme durumunda olan insanlara karşı öyle bir öfke ki Firavun dedi beni bırakın, ben bu Musa'yı öldüreceğim dedi Firavun. Gitsin bakalım, ben onu öldüreceğim. Eğer gücü yetebiliyorsa da Rabbine yalvarsın, kurtarsın Rabbi onu bakalım falan diye de Allah'la ve onun getirdiği şeyleri ona tanıtan Musa ile dalga geçmeye kalktı Firavun. Çünkü dedi Firavun'un endişesi de şu, kendini haklı gösteren bir endişesi de var. Halkına, özellikle ileri gelenlere şunu da söyledi. Ben onu öldüreceğim çünkü onun sizin dininizi değiştirmesinden korkuyorum. Ya da yeryüzün bir fesat, bir anarşi, bir bozgun, bir bozgunluk çıkartmasından korkuyorum dedi. İki şey söylüyor ve tabii bunun da anlaşılırlığı kolay. Evet, gerçekten Musa onların dinini değiştirmek için gelmişti. Yani onların yaşadığı hayat tarzını, onların yaşadığı sistemi değiştirmek, dönüştürmek için gelmişti. Bunu zorla yapmıyordu ama bir teklif getiriyordu. Bu teklif gerçekten çeldiriciydi Firavun'a göre. Ve insanlar bu teklifi hoş karşılıyordu. Çünkü yeryüzünde Allah'ca bir tavır ile esip geziyor ve zulmediyordu Firavun. Ama insanlar yeter artık biz Rahman olan Allah'tan başkasını tanımayız dedikleri zaman onun pili bitecek, onun forsu sönecek, yok olacaktı. İşte Musa da gerçekten Allah'tan başkasının hayata müdahalesini kesmek, yok etmek ve sadece ey insanlar Allah vardır, Allah birdir, hayata müdahale eden sadece O'dur diye gelmişti. İşte böylece bir din değişikliği vardı hakikaten. Bir de yeryüzüne fesat, hayır. Topraklar üzerine bir fesat oluşturmuyordu Musa'nın çağrısı. Veya evleriniz içerisinde bir fesat oluşturmuyordu. Ama Musa'ya inananların kullanımı değişmişti. Yani onların tüketimi değişmişti. Üretim modelleri değişmişti. Hayata bakışları değişmişti. Zamanı kullanışları değişmişti. Can sıkıntısında bile yaptıkları şeyler değişmişti. Dolayısıyla bütün bu değişiklikler Firavun'a, Karun'a ve Haman'a hiç yaramadı. Yani onlara göre bir fesattı. Yani onların ürettiği bir içeceği içmiyordu şimdi mesela iman edenler. Bu durumda Firavun'un fabrikaları boşa gitmiş, Karun'un tezgahları boşa gitmiş. Çünkü onlar mallarını satamaz hale gelmişlerdi. Belki de bu bir fesattı, bir bozgunculuktu. Bundan dolayı da sanki Firavun'un sözleri biraz haklıydı kendine, kendi dünyasına göre tabii. Oysa tabii ki onun tüm bu tertipleri Allah'a karşı bir isyan, asıl fesadı da onlar çıkartıyorlardı. Asıl dini bozup değiştirenler de onlardı aslında. Ama Musa'nın tavrı şu oldu. Bir korku yok. Dedi ki, ben dedi Rabbime sığınıyorum. Ve ben yani Allah'ımı bırakıp da böyle sizin gibi mütekebbir, kibirli olan, Allah'a rağmen kendini büyük gören kimseler karşısında korkacak değilim. Ben onları bırakıp Rabbime sığınıyorum ve bir gün gelecek, öyle bir gün ki o hesap günüdür. O günde bu haklar alınacak zaten deyip ben o günün Rabbi olan Allah'a sığınıyorum dedi ve böylece tavrını ortaya koydu. İşte şimdi sahne bu sahne. Bir tarafta güçlü Firavun var, zahiri olarak, dünyevi olarak çok güçlü görünen Firavun ve onun peşi sıra Haman ve Karun. Öte taraftan tek başına, belki iman edenler var ama onlar gerçekten ta sarayların dışlarında bir yerlerde, zavallı hayatlarının arasında duruyorlar. Musa'ya destek olma durumunda değiller. İşte Musa ve Firavun duruyor tam ortada ve her şey olabilir o anda ve bakıyoruz bir adam fırlıyor ortaya. Ve kâle racülüm mu'min. Mümin bir adam dedi ki, min ali Firavun, Firavun ailesinden olduğu halde, yektumu imanehu, imanını gizliyordu. Gerçekten çok heyecan verici bir durum bu. İmanını o güne kadar gizlemiş olan mümin bir adam ortaya atılıyor. Bakın hiçbir payesi yok, hiçbir rütbesi yok, hiçbir adı geçmiyor. Böylece tarihte sadece mümin adam olarak anılacak. Adı ne ki? Tanı ne ki? Ama sadece tavrı var. Tavrı ne ki diye sormamız lazım. Öyle, bundan dolayı da Müslümanlar belirgin olma derdinde olmamalılar artık. Ya tavır derdinde olmak zorundalar. Eylem derdinde olmak zorundalar. Hareket derdinde olmak zorundalar. Düzgün düzgün ameller yapmalı. Salih salih işler yapmalılar. Ve bu onlara yetmeli. Başka şeyin peşine düşmemeliler. Mümin adam olmak yetecektir bize. Başkası gerekmez. İşte bu mümin adam konuştu. Yani bu artık tam böyle boğaza gelmiş, o noktada yapılan bir konuşma diyebiliriz. Yani o güne kadar hiç konuşmamış manasına gelmiyor. Hep olabildiğince hakkı söylemiş, doğruyu söylemiş ama bu kadar net bir konuşma artık davetçinin öldürülme tehlikesi karşısında kendi imanını ortaya koyan bir tavırla çıktı ve konuştu. Çünkü lider Musa Aleyhisselam, davanın sahibi, davetin sahibi olan Musa Aleyhisselam öldürülme tehlikesiyle karşı karşıyayken kalktı ve Musa'nın bu tehlikesi karşısında bu mümin adam, Firavun'un ailesi olan mümin adam konuşmaya başladı. Dedi ki, siz Rabbim Allah'tır dedi diye, sadece benim Rabbim Allah'tır dedi diye bir adam öldürecek misiniz? Oysa o size Rabbinizden ayetler getirdi. Yaptığı sadece bu. Diyor ki bu adam, bu Musa, diyor ki ben Rabbimden ayetler getirdim, benim sözlerim var. Benim bir hayat programım var. Allah-u Teala'nın getirdiği ayetleri size sunuyorum. Başka yaptığım bir şey yok. Ve ben Rabbime iman ettim dedi diye siz bir adamı öldürecek misiniz? Nasıl bir mantık? Kimi öldürürsünüz? Ne yaptı ki bu? Suçu ne? Sadece Rabbim Allah'tır dedi. Öyle mi? Bundan dolayı öldürecek misiniz? Eğer bu adam Musa yalan söylüyorsa yalanı kendisine bırakın gitsin. Ya ama doğru söylüyorsa, eğer bir de doğru söylediyse, o zaman onun vaat ettiği şeylerin birçoğunun başınıza gelmesi mukadderdir. Mutlaka bu olacaktır. Yani o dedi ki size, eğer Allah'a iman etmezseniz başınıza felaketler gelecek, dünyada ve ahirette azaba uğrayacaksınız, evvelkilerin yaşadıklarını yaşayacaksınız, helak olacaksınız dediyse ve belki de ki doğruysa bu, o zaman korkun dedi. Çünkü Musa tanınıyordu Firavun beldesinde, Mısır'da ve onun bir yanlış söz söylediği veya bir yalan söylediği hiç duyulmamıştı. Ve buna bu noktada onu bu güvenilir şahsiyetini ortaya koydu mümin adam. Yani dedi, eğer yalan söylerse bırakın gitsin. Yalan söylüyorsa yalanın kendisine olacaktır. Hiçbir fayda vermeyecektir. Sizin güçlü sisteminizde bu yalancının sözü tutar mı? Eğer yalancı. Yok. Eğer doğru söylüyorsa sizin güçlü sisteminiz diye bir şey kalır mı? Çünkü o Allah'tan geliyor, Allah sözü söylüyor. Ve Allah'ın söyledikleri içerisinde sizin helakınız da yazılı. Çünkü ona iman etmeyen helak olur, mahvolur, yok olur. Allah programına evet demeyen, Allah istediği şekilde yaşamayan yok olacak, perişan olacak. Yerde ve gökteki hayatlar hep boşa gidecek ve dünyada ve ahirette de tadacağı şey afiyet değil, zahmet olacaktır. Çünkü Allah müsriflere, kendini harcayan, hayatı harcayan, boş yere her şeyi yok eden müsriflere ve yalancılara Allah hidayet etmez, yol göstermez. Ey kavmim dedi. Ne kadar güzel bir sesleniş. Aynı Lokman'ın oğluna seslendiği gibi sesleniyor sanki. Yani o da ya bu neyye demişti. Ey oğlum, yavrum demişti. Burada da bu mümin adam, racülün mümin diyor ki ya kavmi. Peygamberlerin çağrısında da bu tatlılığı buluyoruz. Ey toplumum, ey benim arkadaşlarım, ey benim adamlarım, ey benim içinde yaşadığım insanlar ne olur gibi yani bir yaklaşım var. Gerçekten sizi seviyorum. Siz iyisiniz, iyi olmaya namzetsiniz, iyi olabilirsiniz. Ben sizinle beraber bir ömür yaşadım, sizi tanıyorum, sizin örf ve adetlerinizi tanığım. Yani sizin içinde bir kalite var, bir insani kaliteyi seziyorum, fıtratınızdan gelen güzellikler var. Ey toplumum, böyle bir sevgiyle sesleniyor ve diyor ki, bugün yeryüzünde mülk size ait. Evet, evleriniz var, köşkleriniz var, atlarınız, arabalarınız var. Görünüşte yeryüzünde mülk size ait. Hakimiyet sizin elinizde. Siz çekip çeviriyorsunuz. Ey gençler, gücünüz, kuvvetiniz yerinde. Siz tuttuğunuzu tutuyor. Evet, sımsıkı sarıyor. Ve bu şekilde kendinizi, hayatın hakimi, kendinizin hakimi görüyorsunuz. Bindiğiniz binekler üzerinde olmadık hareketler yapıyor. Ve gücünüzü bir daha ortaya gösteriyorsunuz. Ey kadınlar, tüm güzelliğinizi, tüm cazibenizi olabildiğince gösteriyor. Ve bu dünyada salına salına yürüyorsunuz. Ey patronlar, ey efendiler, ey iş sahipleri, ey hayatta bir şeylerin hakimi olanlar, mülk bugün sizin elinizde. Evleriniz istediğiniz gibi dizayn ediyorsunuz, düzenliyorsunuz, teşrif ediyorsunuz, benim evim diyorsunuz. Benim işim, benim aşım, benim arsam, benimleriniz çoğalıyor. Mülk bugün size ait, evet yeryüzü bugün böyle ama فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللّٰهِ اِنْجَانَا Allah'ın belası, Allah'ın azabı, Allah'ın helak süreçlerinden bir tanesi başınıza geldiğinde de kim yardım edebilir? Hastalık geldiğinde, darlık geldiğinde, deprem geldiğinde, yokluk estiğinde de kim yardım edebilir? Musibetler, helakler geldiğinde yardımcınız kim olabilir? Firavun sıkıştı köşeye. Mümin adam öyle güzel konuşuyor ki, öyle içten vuruyor ki vuracağı yerleri biliyor. Firavun toplumunun hastalıklı olan bölümlerini biliyor ve iman kuvvet ve kudretiyle konuşuyor. Bir kimse Allah rızası için yola çıkarsa, dili tutuk bile olsa Allah onun dilinin üzerine vahiy çizgisini çizdi mi, vahiy tatlılığını sürdü mü o adam güzel konuşur, söylediği şey etkilidir. Hiç güzel konuşamasa bile, hiç iyi şeyler söyleyecek bir bilgi düzeyi olmasa bile, eğer vahiy ile beraberse, Kur'an'la beraberse bir adam, artık başka söze ne hacet? Onun söyledikleri hep güzeldir. O hep güzel şey söyleyebilecektir. Yeter ki bir iman derdi, bir iman kayrası olsun. Yüreğinde böylesi bir sıkıntı, böylesi bir endişe olsun. İmanı gündeme getirmek, imanla gündemlenmek gibi bir derdi olsun. Allah onun sözlerini güzelleştirecektir. İşte bir peygamber olmadığı halde. Firavun'un ailesinden olan bu mümin adam böyle konuştu. Firavun köşeye sıkışınca dedi. Yani ben dedi, ben böyle düşünüyorum. Ben böyle düşünüyorum. Bu düşüncelerimi onun için size aktardım. Yani filan böyle gerçekten bir endişeyle konuşma tavrını sezdik onda. Ma üreikum illa ma ara ve ma ehtikum illa sebil ar-rashad dedi. Hem dedi yani ben derdim şu ki sizi dost doğru yola iletmek istiyorum. Olgun bir toplum oluşturma derdindeyim. İyi hayatlar oluşturma derdindeyim filan diye böyle gerçekten sahtekar bir konuşmayla ben sizin iyinizi istiyorum tavrıyla bunu anlattı. Hep zaten bizim iyiliğimizi isteyenler aslında kendi iyiliklerini istiyor ve bizi sömürme istiyorlar. Hep bunu gördük tarih boyunca, hep görmeye de devam edeceğiz. Ve maalesef şeytana uyanlar veya şeytanın tezgahları karşısında rahmani bir bilinç kazanmayanlar bunları hep yutacak, hep yutacak. Aynı tezgahlar döndürle döndürle ta Firavun zamanından beri işliyor ve belki ta ondan önce de şeytanla başlamıştı bu işler. Ve diyor ki, ben diyor, bu kendi görüşümü sundum. Yani ben böyle bir şey istemiyorum. İlla Musa öldürülsün falan derdine değilim demeye getirdi. Mümin adam bu çıkışı üzerine, bu tavrı üzerine, bu yetkin konuşması üzerine hem dedi ben size doğru yola getirmek istiyorum. Amacım reşat oluşturmak, bir olgun toplum oluşturmak, olgunluk yolunu çizmek istedi dedi Firavun. Ama bu ifadeler, bu sözler mümin adamın konuşmasını bölemedi. Sadece kesik bir çığlık gibi çıktı Firavun'un sesi. Savunmuş o koca tahtı üzerinde biraz önce ellerini tahtının kenarlıklarına tutturmuş, kuvvetle duran, hışımla bakan, öldürün diyen, öldüreceğim diyen o Firavun şimdi kocaman kürsüsün içerisinde büzüşmüş, küçülmüş, bir anda kuvvet ve yetkileri sanki elinden alınmış. Kim var karşısında? Mümin bir adam var. Başka hiç kimse yok. Ve mümin bir adam konuştuğunda böyle büzüştü Firavun. Onur buradadır. Çünkü Allah azizdir ve aziz olan yine müminler olacaktır. Eğer Allah'ın izzetine, şerefine sarılırlarsa. Ve hemen mümin adam o Firavun'un sesini duymadı sanki. Bütün salon belki o ne hangi ortamda konuşuyorsa yine ona dönmüştü gözler. Dinliyordu insanlar. Dinleme ortamı oluşmuştu bir kere. Kesin bir sona yaklaşmıştı her şey. وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا Ya kavmi, ey kavmim dedi. İnni ahafu aleyküm misle yevmel ahsab. Ben dedi, sizin için korkuyorum. Ahsap halkının başına gelenlerin, ahsap gününde, ahsap halkının başına gelenlerin sizin başınıza gelmesinden korkuyorum. Kim bunlar? Evvelki kavimler. Yani başlarında gerçekten birer peygamber olduğu halde peygamberlerini reddetmiş, onların getirdiği bütün delilleri reddetmiş olan tüm toplumları anlatıyor bu ifade. Semud kavmine Salih gitmişti. Ad kavmine Hud gitmişti. Ve diğerleri var. Nuh kavmi ve belki de bir başkaları. Onlardan sonra gelenler, Musa'ya kadar gelen tüm süreç. Allah-u Teala sadece üçünü saydığı için biz üçünü saydık. De'bi kavmi Nuh ve Ad ve Semud diye Allah-u Teala bu üçünü söyledi. Sonra ondan sonrakiler dedi. İşte bunlar gerçekten Allah'a zulmettikleri için yok oldular. Değilse Allah onlara zaten zulmetmeyi istemez. Çünkü Allah kulları için bir zulüm tertip etmemiştir. Ey kavmim, ey toplumum dedi. Ben korkuyorum bağırış çağırış gününden. Yani kıyamet günü herkes bağırıp çağıracak. Önce bir sessizlik, mahşer sessizliği olacak. Ama onlardan gelen şey neresidir? Onlardan gelen, evet, cehennem çığlıkları, cehennemde kurtulma feryatlarının olduğu yevmet tenat. O çağrış gününden, o herkesin feryat ettiği, yardıma çağırdığı günden korkutuyorum sizi. O günde sizin böyle bir cehenneme düşmenizden dolayı korkuyorum ey kavmim dedi. Öyle bir gün ki arkanızı kaçıp gideceksiniz. Fakat o gün Allah'tan sizi koruyacak yok. Kaçacaksınız evlerinizin arasından, yurtlarınızdan, tüm ekonomik faaliyetlerinizin içerisinden, sosyal aktivitelerinizin arasından, benlik krizlerine tutulduğunuz ve gündeminizde sadece dünyevi şeylerin olduğu dönemlerden kaçmaya çalışacaksınız. Ama o gün sizi kurtaracak yok. O gün hiçbir kale, hiçbir sığınak sizi kurtaramayacak. İşte Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek yoktur. Ve bu ayetlerle birlikte mümin adamın konuşması devam ediyor sevgili dinleyenler. Ve mümin adam şimdi de biraz tarihe döndü. Önce kıyamete kadar götürdü konuşmasını. Bakın dedi, ben senin için gelecekten korkuyorum dedi. Sonra şimdi de geçmişi hatırlattı. Dedi gerçekten daha evvel size Yusuf peygamber de gelmişti ayetlerle. Mısır Yusuf'un bellesidir belli. Çünkü Allahu Teala Yakup hanedanından, Yakup'un oğullarından Yusuf'u seçmişti ve Yusuf da binlerce eziyetlerle Mısır'a gelmiş, zindanlar yaşamış ama ardından Mısır'a sultan olmuş. Daha sonra da Yakup oğulları ve Yakup'la beraber Mısır'a yerleştiler ve onların soylarından nice melikler geldi ve Mısır'da böylesi bir İslam dönemi hep yaşanmıştı. Ve İsrailoğulları da zaten işte onların soylarıydı, onların kalıntısıydı. İşte bunu söylüyor. Yusuf dedi size gelmişti ayetlerle ama siz o zaman da onun getirdikleri hakkında şüpheye düşmüş, kuşkuya kapılmış, zılmıştınız bu işten ve onun sözlerini yine dinlemeye pek teşne olmamıştınız. Derken Allah-u Teala onun ölümünü diledi de o ölünce dediniz ki büyüttünüz gözünüzde sanki zaten hep öyle yapılır. Ölenler hayattayken dinlenilmez, onlara önem verilmez, onların peşi sıra gidilmez de onlar öldükten sonra dediler ki şöyle artık Allah'ın bir peygamber göndereceğini zannetmiyoruz dediler. Bundan sonra başka bir peygamber gelmez dediler. Öyle bir muhteşem peygamberdi ki bir daha gelmez böylesi dediler. Ama şu bir daha böylesi gelmez diyerek böylesi bir hayatı bir daha getirmek istemediler aslında hayatlarına. Böylesi bir yaklaşım bir daha oluşmasın istediler hayatlarında, gündemlerinde, sokaklarında ve caddelerinde. Yusuf evet müthiş bir peygamberdir. O gerçekten çok dehşet sözler söylemiştir deyip onu öyle büyüttüler ki ama bu büyütmelerindeki amaç onu büyüterek hayat dışı yapmak ve kendi küçük dünyalarında kendi kendilerini yaşamayı tercih etmekti. İşte Allah böyle saptırır, böyle yoldan çıkartır kimleri? Müsrifleri yani israf eden, harcayan, kendini boşa harcayanları ve tüm şüphecileri, dinden, kitaptan, imandan, bilgilerden şüphe edenleri Allah böyle yoldan çıkartır. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerine karşı hiçbir deliller olmadığı halde savaşırlar, mücadele ederler, kavga ederler. Direnirler, diretirler. Allah'a isyan etme noktasında böyle bir direnç gösterirler. Kendini harcamış kimselerdir. Ve gerçekten bu Allah katında ve iman edenler katında da büyük öfke nedeni olacaktır. Yani bunların bu tavırları Allah katında da öfke nedendir. Müslümanlar için de böylesi bir öfke nedenidir bu. Ve Allah onların kalplerini mühürledi, kalplerini tab etti. Kimlerin? Mütekebbir, kibirli olanların ve cebbar, zorbaların. Allah kalplerini mühürlemiştir. Artık onlar imana yanaşamazlar. Bunun üzerine tekrar sözü Firavun aldı. Ve hemen son bir çığlık olarak mümin adamın bu konuşmasının etkisi karşısında dönüverdi ve Haman'a seslendi. Yardımcısına, danışmanına, işlerini yürüten, halka karşı kendisini şirin gösteren adama döndü ve dedi ki ey Haman, bana dedi bir kule yap, bana bir bina yap ve böylece ben sebeplere bakayım, şu sebepleri bir öğrenmeye çalışayım. Belki bir takım yollar edinip yollara ulaşabilirim dedi. Bir araştırma yapalım şöyle, öyle yollar olsun ki göklerin yollarına, böylelikle Musa'nın ilahını görebilir, Musa'nın ilahını tanıyabilirim. Çünkü zannedersem Musa yalan söylüyor dedi. Ve Firavun her zaman, her zeminde tüm kafirlerin sarıldığı metotlardan birisine sarıldı. Dedi ki, bir bina yap bana ve göklerin sebeplerini araştırayım. Bir takım bilimsel çalışmalar yapayım. Bakalım Musa doğru mu söylüyor? Öyle onun ilahı falan var mıymış gibi bir tavır sergiledi. Bilimsel olma tavrı. Yani ben bilgi araştıracağım, bakacağım efendim tavrıyla Musa'nın getirdiği o çıplak, net ayet ve mucizeleri reddetmenin bir başka yöntemiydi bu. Kırak bir zekaya sahip ama bu zeka onun sadece küfrünü artırıyor. Tilki gibi kurnaz. Fakat tüm bunlarda yapmak istediği şey sadece kendi zulmünün devam etmesi, tüm inadı ve kibriyle, mütekebbir tavrıyla isyan sürecinde, zorbalık sürecinde devamlılığı arzu ediyor Firavun. Ve dedi bana böyle bir şey yap, bir zaman kazanma tavrıydı bu. Çıkayım bakayım göklerin yollarına. İşte Firavun'a böylece amelleri güzel gösterildi. Yaptığı bu kötü tavır güzel, çekici geldi ona. Yani çok akıllıymışçasına kendisiyle gururlandı. Nasıl becerdim ama, nasıl bir tavırla bu mümin adamın sözlerinden ve Musa'nın getirdiği çağrıdan sıyrıldım? Evet gerçekten mümin adamın sözleri toplumda bir etki oluşturdu. Çünkü o mümince bir tavırla konuşuyordu. İnsanların kötülüğünü istemiyordu. Musa'nın söylediğinden farklı bir şey de söylemiyordu aslında. Çünkü aynı kaynaktan süzülüp geliyordu iki sözde. O sadece Musa'nın söylediklerini onlara tekrarlamaktan başka bir şey yapmadı. Ama o onlardandı ve bundan dolayı acı çektiler. Bundan dolayı da ne yapacaklarını şaşırdılar ve sadece Firavun o anda ne yapması gerektiğini biliyordu. Yani sadece küfrüyle, inadı ve zorbalığıyla biliyor ve işte akıl almaz yöntemlerle halkını uyutmaya, insanları yine böyle uyutarak, erteleyerek bir şeyler yapmak, bir şeyler kazanma derdindeydi. Ve bu da ancak onun yok oluşunu artırdı. O onun hilesiydi. Firavun zannediyordu ki zaman kazanıyorum. Firavun zannediyordu ki Musa'nın delillerini bu şekilde çürütebileceğim. Halk inanıp kanı verecek belki de. Ama bu geçici bir süreç, geçici bir dönemdi. Oysa diyor ki Allah-u Teala, Firavun'un düzeni işte o gerçekten tebaa olacaktır. Yok olacaktır. Aynı Ebu Leheb'inki olduğu gibi. Tebbe suresi var. Tebbet yede Ebi Lehebi ve tebbe. İşte oradaki kelimeyle nasıl Ebu Leheb'in elleri kurumuş, düzen ve düzenekleri yok olmuşsa, Firavun'un da tüm keydi, tüm projeleri yok olup gidecekti sevgili dinleyenler. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اٰمَنَ يَا قَوْمِ Yine iman eden bu şahıs konuşmaya başladı. Dikkat ederseniz tekrar tekrar konuşma devam ediyor. Tabi şu anda dinleyicilerimin aklında şöyle bir soru var. Yani bu konuşma bir kez olmuş bir konuşma mı? Bilemiyorum. Yoksa bir zaman içerisinde tekrar eden bir konuşmanın bütün kalıpları bir araya getirilmiş, bizde kitapta bir konuşma gibi sunulmuş mu? Bilemiyorum. İkisi de mümkün. Yani mümin adam böylesi bir dönemde bir defa, defalarca, daha çok defa konuşmuş olabilir. Her defasında imanını, İslam'ını ortaya koymuş. Her defasında böylesi ortamlarda tekrar ne yapmalar gerektiğini insanlara söylemiş. Firavun karşısına durmuş ve imanını aykırmış olabilir. Ya da bu bir konuşmadır sadece. Toptan bütün ifadeleriyle beraber böylesi bir tartışma, böylesi bir konuşma, diyalog olmuş olabilir. Ya ama ikisi de bizim için önemli. İster öyle olsun, ister öyle olsun. Yani ister topuca hep beraber hepsini şu anda bütün anlattıklarımızı bir anda konuşmuş olsun ya da bölük pörçük başka yerlerde, başka zamanlarda bu konuşmalar yaptı. Fakat hepsini Allah-u Teala bize bir değerli toplu olarak sunuyor. Böyle olsun. İkisi de bizim Müslümanca konuşmamızda, Müslümanca ortamlar oluşturmamızda bize faydalı olacak şeyler. İman eden dedi ki bu mümin adam, ey kavmim dedi, bana tabi olun. Gelin beni izleyin. Ben sizi gerçekten olgunluk yoluna ulaştırayım. Onu göstereyim size. İlginç. Firavun da böyle demişti. Ama Firavun'un niyeti farklıydı. Ben sizin iyiliğinizi istiyorum demişti. Ve aynı zamanda ben sizi rüşt yoluna, olgunluk yoluna ulaştırmak istiyorum demişti 29. ayette. Evet. وَمَا اَهْد۪يكُمْ اِلَّا سَب۪يلَ رَشَاتٍ demişti. Raşat yoluna, olgunluk yoluna, oluşmuş bir yola, işte güzel bir medeniyete ulaştırmak istiyorum sizi demişti. Burada da mümin adam aynı şeyi söylüyor fakat çok daha değişik. Ehdikum sebilar raşet. Ben sizi olgun yola, gerçekten oluşmuş bir olan yola, Allah yoluna ulaştırayım dedi mümin adam da. İkisi de aynı şeyi çağırıyor ama birisi sahte, birisi gerçek. Dikkat etmek gerekiyor müminler. Yeryüzünde gerçekten kavramlar var. Hep cennete çağıran kavramlar. Ama hangi cennet? Gerçek cennet. Ancak peygamberlerin sunduğu peygamberi çağrı, kitabın çağrısı bizi cennete götürür. Bundan sonraki çağrılar sahte cennetlerle doludur. Ya dünyevi cennetlerdir ya da ahiretteki cenneti kasteder ama aslında dünyaya hedeflenmiş cennetler vardır. Tüm bunlar insana saptırmak için şeytan ve dostlarının koyduğu düzeneklerden, ayna düzeneklerinden başka bir şey değildir. Aynalara değil veya görüntülere değil, ekranlara değil, gerçek hayata bakmak zorundayız. Gerçek hayattaki olgun yolu, sebil-i reşatı, düzgün bir yolu hedeflemeli, ona kendimizi yollandırmalıyız, yönlendirmeliyiz sevgili dinleyenler. Ey kavmim, dedi mümin adam, bu hayat, şu dünya hayatı ancak bir metadır, geçimliktir. Geçip gidecektir aynı zamanda, geçip gidecek giderken geçinim gidecek kadar ondan faydalanabilmeliyiz. Ve ahiret hayatı ise o karar yeridir, son noktadır, makar odur. Varıp duracağımız, hedeflenilen hayat odur, oraya gideceğiz. Kim ki kötü eylem yaparsa, kötü işli yaparsa cezasını alır, karşılığını alır. Ama kim de salih amel işlerse, eğer erkek eğer kadın, o mümin olsun yeter, işte o cennete girecek ve orada hesapsızca rızıklandırılacaktır. Bakın böyle bir tercihiniz var, böyle bir şansınız var. Kötülüğe karşı ceza var ama birebir. Ama eğer ki mümin olarak kadın olalım, erkek olalım, salihçe işler yapalım, işte o zaman cennet var ve orada hesapsız rızıkla karşı verilecek. Yaptıklarımızın karşılığı değil, Allah'ın tüm cömertliğiyle bize vereceği, rahmetiyle bizi kuşatacağı bir cennet var. Gelin o yolu seçin. Dünya hayatına tapınmayın. Dünyevileşmeyin. Hayatı bu hayat zannedip de kendinizi kandırmayın, kök salmaya çalışmayın. Karar yerimiz, makarımız, varıp duracağımız nokta ahirettir. Ey kavmim, ne oluyor size? Bakın sizi çağırıp duruyorum ben, kurtuluşa. Belki sesim biraz sıkıcı, belki soluğum biraz yetmiyor, belki tam güzel ifade edemedim. Ama ben sizi çağırıyorum kurtuluşa. Kurtuluş Kur'an'da, kurtuluş cennete giden yolda, kurtuluş Allah için yaşamakta. Necat bu, felah bu, başarı bu. Gerçekten tapınılacak, sevilecek, peşi sıra gidilecek bir Allah var. Ve o Allah sizi kurtarmaya güç yetirendir ve onun yolu da necat yoludur. Ben sizi buraya çağırıyorum dedi mümin adam. Ve siz de beni çağırıyorsunuz ateşe. Ben çağırıyorum sizi kurtuluşa, cennete. Siz çağırıyorsunuz beni ateşe, cehenneme. Öyle bir yere çağırıyorsunuz ki beni Allah'a küfretmemi, ona ortaklar koşmamı istiyorsunuz. Hem de bir bilgim olmadığı halde. Bu nasıl bir durum? Hiçbir bilgim olmadığı, bir ilim ile olmayan, bir bilgi sürecinden geçmemiş, bilimsel bile olmayan bir takım veriler sonucunda Allah'a ortaklar koşmamı, bir takım hayvanları, bir takım taş ve odunları, tahta ve helvaları ya da buna benzer şeyleri, atları, ayakkabıları, arabaları, teknolojik bir takım silahları, şunları bunları Allah yerine koymamı, Allah gibi değerlendirmemi, Allah programının dışında onların programlarının benim hayatımı yer etmesini istiyorsunuz. Böylece bir kafirlik yapmamı istiyorsunuz, nankörlük yapmamı, örtüp geçmemi istiyorsunuz. Çağrınız buna. Ve ene ed'ukum ilel azizil gaffar. Oysa ben sizi çağırıyorum. Aziz olana ve gaffar olana. Güçlü olana çağırıyorum ben sizi. Aziz ve şerefli olana çağırıyorum. İzzet ve onurun gerçek sahibi olan Allah'a çağırıyorum ben de sizi. Ve gaffar olana, bağışlayana, affedene, tekrar tekrar döndüğünüzde sizin sözlerinizi, sizin dönüşünüzü kabul edecek, bağışlanma isteklerinizi geri çevirmeyecek olan bir Allah'a çağırıyorum. Gaffar olana çağırıyorum. Ve eğer sizin beni kendisinde çağırmakta olduğunuz şeyin dünyada ve ahirette bir çağrı gücü yoktur. Nasıl çağırabilir ki bunlar? Sizin güçlü dediğiniz, sizin gerçekten yol burada dediğiniz, Firavun ve Haman ve Karun'u ürettiği ve onunla beraber gelen bir kültürün tüm putları, tüm heykelleri, tüm tapıncıları, neyse onlar işte, beni çağırdığınız şeylerin bir çağırma gücü yoktur. Onların davetlere icabet etme gücü yoktur. Duaları kabul etme gücü yoktur. Beni nereye çağırıyorsunuz? Oysa dönüşünüz Allah'a. Allah'a döneceğiz. Hem bu dünyada ona ihtiyacımız var, hem ahirette ki ona ihtiyacımız var. Çünkü dönüş Allah'adır. Ve gerçekten Allah müsrif olanları, haddi aşıp sınırları çiğneyenleri ateş halkı olarak kabul ediyor. Ateşe atacaktır. Çünkü onlar gerçekten dünyada da ateş gibi bir hayat yaşamış ve ahirette de ateşe düşeceklerdir. Evet. Benim sözlerimi anlayacaksınız. Ben size söylüyorum. Ben size konuşuyorum. Yakında bunları bileceksiniz. Cehennemi görünce kavrayacaksınız. Gözlerinizle, evet gönüllerinizle ve evet yine fizik vücudunuzla benim sözlerimi kavrayacaksınız. Söylediğim şeylerin gerçek olduğunu anlayacaksınız. Yakında suyun içerisinde boğulup giderken, Musa'nın geçip giden halkının arkasında sulara kapılmışken bunu bileceksiniz. Evet helak olacaksınız. Ve ben ve ufevvizu emri ilallah. Ben işimi Allah'a bırakıyorum. Ben yaptıklarımın karşını Allah'tan bekliyorum. Ben yönümü yönetimi Allah'a döndüm. İşleri başarıya ulaştıran, beni neticeye ulaştıran Allah'tır. Her şeyimi Allah'a teslim ettim. Ben ona bıraktım. İnnallâhe basîrun bil ibâd. Allah kullarını görendir. Allah kullarını gözetendir. Son bölümde mümin adamın konuşmaları oldukça duygusal bir ağırlık kazandı. İlk konuşmalarında daha mantıki sözler söylemişti. Haşa. Yani burada son bölümde bir takım mantık dışı şeyler var manasında söylemedim bunları. Ancak birinci bölümde onlara akla yatkın şeyler söyledi. Akıllarını yatırmaya çalıştı. Akıllar yatsa bile yatmayan bir tarafları gönülleriydi. Nefisleriydi, heva ve hevesleriydi. Şimdi de o noktayı sürekli söyledi mümin adam. Dedi ki en baştan itibaren dünya hayatına tapıyorsunuz.
Yani en baştan derken bu son bölümdeki konuşmalarında dünya hayatı sizin için temel olmuş, realite budur dediniz. Bırakın realite bu değil, realite gerçek nedir, ahirettir ve iyi şeyler yaparsanız cennete gideceksiniz dedi. Ve ben de sizi çağırıyorum, siz de beni çağırıyorsunuz. Çağrılarımız çatışıyor. Ama bakın ki ben sadece sizi cennete çağırıyorum, dünya ve ahirette felaha, kurtuluşa çağırıyorum, siz ise ateşe çağırıyorsunuz dedi. Bu nasıl bir tavır, bu nasıl bir hareket? Bunu eleştirdi. Ve dedi, çağırdığınız şey beni Allah'a ortak koşmaya çağırıyor. Bu çağrı değil. Oysa ben size aziz ve gaffar olanı çağırıyorum. Sonra sizin çağırdıklarınızın bir gücü, bir kuvvet, bir otoritesi yok. Bunlar ya insan, ya kamu kuruluş ve buna benzer şeyleri, ya taştan, odundan heykeller, buna benzer şeyler. Yani beni çağırdıklarınızın bir etkisi, güç ve kuvveti yok. Ve ama siz buna çağırmaya devam ediyorsunuz. Bunu yapmaya devam ettiğiniz zaman da müsrif olacak ve cehennem ashabı olacaksınız, bir de bunu bilin. Ve yakında bileceksiniz zaten her şeyi. Bakın, vakit geçmeden, gün dönmeden şu sözlerimin önemini bilin, hatırlayın, hatırda tutun ve bunu bileceksiniz. Ona göre tamamlayın işinizi. Ben ki, evet, ben zaten yapmak istediğim şey sadece hatırlatmak, sadece gündemde tutmak. Ben kendim Müslüman olma derdindeyim. Ben kendim ayakları üzerinde durmak istiyorum. Ben Rahman ve Rahim olana dönme derdindeyim. Aziz ve Gaffar olana dönme derdindeyim. Ve ben işimin tamamını ona bırakıyorum. Yani işlerimin sonucunu, işlerin neticesini, neyin ne olacağını Allah'a bırakıyorum. Ve karar merciği odur. Benim hayatım üzerine program koyan odur. Ben sadece bana Allah'ın emrettiğini yapmaya çalışırım. O bana oku ve okut dedi. Gündemde tut dedi. Musa'ya destek ol dedi. Musa gibi konuş dedi. Musa'nın yolundan git dedi. İşte ben de onu yapmaya çalışıyorum. Bunu yaptım ve işimi Allah'a teslim ettim. Ashab-ı Kehf de böyle yapmıştı. Mağaraya girdiklerinde Allah'ım işimizi tamama erdir demişlerdi. Mümin adam da böyle yapıyor. Artık umutsuzluk bize yaraşmaz. Müslüman umutsuz olmaz. Ama karşısında anut kafirler var. İnatkar, cebbar, mütekebbir kafirler var. Dolayısıyla bunların karşısında belki son sözler söylemeye başladı. Nuh Aleyhisselam'ın kavmine söylediği gibi. Baktı ki onlardan bir şey çıkmayacak. Aynı İsa Aleyhisselam'ın kafirlerin küfrünü hissettiğinde İsrailoğullarına dönüp de, özellikle kendi yardımcılarına, Nasara'ya dönüp de bana kim yardım edecek diye seslendiği gibi bir tavırla, burada da ben dedi işimi Allah'a teslim ediyorum. Yani sizin tek tek iman etmeniz benim bir çıkarıma değil. Siz iman ettiğinizde ben zenginleşeceğim. Siz iman ettiğinizde ben bollaşacağım veya sizden dolayı ben özel bir takım şeyler alacağım değil. Ben bana Rabbimin yap dediğini yapmaya çalışıyorum. Bu tavrı ortaya koydu ve dedi Allah kullarını gözetliyor. Allah zaten sizi görüyor. Sizin kalplerinizi görüyor. Benim sözlerimi biliyor. Benim kalbimi görüyor. Ne niyetle konuştuğumu, ne anlatmaya çabaladım Allah-u Teala biliyor. Allah-u Teala gerçekten onların hilelerini boşa çıkarttı. Kurduklar düzenleri, kötülüklerini boşa çıkarttı ve mümin adamı da bu hilelerden, bu düzenlerden, onu kötülüğünü isteyen tüm tavırlardan korudu. Ve Rahman istediği bir süreçte mümin adam o Firavun ve ekibin içerisinde korunmuş, onların zulmü boşa çıkmıştı. Ki Allah buna güç yetirir. Musa Aleyhisselam da biliyorsunuz sepetle Firavun'un sarayına varmış. Firavun ona bakmış, görüp gözetmişti. Düşmanının bağrında yetişmişti Musa Aleyhisselam. Firavun kendi düşmanını yetiştirmişti yani. İşte böyle bir şey. Allah-u Teala buna güç yetirir. Allah dilerse her şey olur. Mümin adam da orada korundu onların üzerlerinden. Ve Firavun ve Ali, Firavun ve ashabı, etrafındakiler azabın en kötüsüne düştüler. En kötü azaba yuvarlandılar. Azap onların başına geldi. Ve her gün azaba, ateşe, her gün onlar sunulurlar. Ateş onlara her gün sunulur. Kıyamet saati ve kıyametin kopacağı gün bu böyle devam eder. Ve denir ki Firavun'a, اَدْخِلُوا اَلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ Firavun ve çevresini, Firavun ve ailesini azabın en şiddetli olanına sokun denecektir. Evet sevgili dinleyenler, mümin adam öykümüz burada tamamlandı ayetler içerisinde. Devamında ateş içerisinde Firavun ve Firavun'un yandaşları yani mele ileri gelenler ve bir de Onların yolundan giderek cehenneme düşmüş, zayıf bırakılmış halk, mustazaflar var. Onlar da hepsi beraber cehenneme girdiler. Cehennemde onların konuşmaları, cehennem bekçileri onların yaptığı konuşmalar anlatılıyor. Daha sonra Allah-u Teala Musa'ya verdiği hidayeti anlatıyor bizlere. Hidayet rehberi oluyor, temiz akıl sahipleri için bu ayetler diye bunlar söylenmiş. Ve sonra peygamberimize dönülüyor. Şu halde sen sabret. Fasbir inne vaadallahi hak. Allah'ın vaadi haktır. Ve estağfir li zembik. Günahlarına bağışlanma dile. Ve sebbih bihamdi rabbik bil aşiyyi vel ibkar. Ve sabah akşam Rabbini hamd ile tesbih et. Rabbini an dendi. Biz bu ayette bitirelim. Kur'an bu suremiz daha devam ediyor. 55. ayeti de okumuş oldum sizlere. Burada da Allah-u Teala bize öğüt vermiş olsun ki öyledir. Sen sabret. Allah'ın vaadi haktır. Sen Allah'ın yolunda devam et, yol yürüyüşüne devam et. Yapacağın sadece bu. Ve istiğfar et günahlarına, istiğfar sürecine. Yani dönüş, devam et değişmeye. Okudukça değiş, farklılaş. Bugün günahlarından bir tanesini sil, iyiliklerine bir tane daha kat. Hep böyle devam et. Ve Rabbini sabah akşam sürekli hamd ile tesbih et. Hamd et ona, tesbihini sürdür. Subhanallah, subhanallah ve bihamdih de. Dilin desin, zihnin desin, elin ayağın, gözün kulağın desin, eylemlerin desin, evin desin, bakın desin. Hayatın tamamında bir tesbihat olsun, bir hamd olsun, istiğfar olsun, bağışlanma derdi olsun. Ve Allah'ın yolunda sabırlı olmaktan başka çaren de olmadığını bil. Evet sevgili dinleyenler, mümin adam böylesi bir konuşma yaptı. Konuşmanın tüm bölümü bu anlatılan suremizin içerisine geçiyor. Başka bir yerde mümin adamla da söz açıldığını ben bilmiyorum. Bu sure Mekke döneminde gelmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de Musa aleyhisselam gibi sıkıştırıldığı bir dönemdi. Ve böyle bir dönemde mümin bir adamın tavrı anlatıldı. Tabi bizim aklımıza da hemen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en yakınlarında olan Hazreti Ebu Bekir'in tavrı geliyor. O da Mekkelilere aynı mümin adamın dediği şeyi söylemişti. İman etti diye, iman edin diyor diye, Rabbim Allah'tır dedi diye siz bir adam öldürecek misiniz? Evet, Ebu Bekir Efendimiz de böyle demişti. Demek ki Müslümanlar çağlar arasında ne kadar fark olursa olsun, aralarında yüzyıllar da olsa hep aynı şeyi söyleyebilirler. Aynı iman ve aynı tavrı gösterebilirler. Bizler de bugün bu tavırları sergilemek, göstermek durumundayız sevgili dinleyenler. Bugün de programımızın sonuna geldik. İnşallah sizlerle birlikte yeni bir programda, yeni bir Kur'an şahsiyetiyle buluşmak üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.